90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 146. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 22 Kasım 2023 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 24 Kasım 2023 Cuma. 146. bölümümüzde Robbie Williams belgeselinden konuşacağız. Geçen haftanın popüler kültür konularına değineceğiz ve son kısımda da harika bir de buna bak önerisi sizi bekliyor. Özgür İnceoğulları ve sadece Türkiye'nin değil başka ülkelerin de en çok dinlenen podcastler listesine giren Menemen Podcast'in diğer yarısı Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür. Hangi ülkeler bunlar? Öğrenmek isterim.
Öncelikle Azerbaycan'daki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza selamlar gönderiyoruz. Oranın listesine sürekli giriyoruz. Bir de ilginç bir şekilde Çek Cumhuriyeti ve Macaristan listesine de giriyoruz.
Oo, etki alanımız çok değişik bölgelere gitmiş. Macaristan ve Çek Cumhuriyeti, Balkanlar yani diyorsun.
Evet.
Güzel. Bir ziyarette bulunalım istersen.
Yani Azerbaycan'da dinlenmemizi anlayabiliyorum. Çünkü sonuçta dilimiz yakın. Ama herhalde Çek Cumhuriyeti'nde ve Macaristan'da büyük bir Türkçe bilen komünite var diyeceğim. Onlara hitap ediyoruz herhalde.
O zaman herhalde bizi havaalanında karşılayan birileri çıkar yani. Geldik de hani ne yapacağız biz Macaristan'da falan. Hani birileri yardımcı olur diye düşünüyorum. Macar dinleyici değil tabii, olmaz. Macaristan'dan dinleyen dinleyicilerimizden davet bekliyoruz. Davette de icabet ederiz yani.
Evet.
O konuda şüpheniz olmasın.
Burçin'cim, konularımıza geçmeden önce
evet,
bir şey sormak istiyorum.
Tabii ki.
Hani derler ya yenilen pehlivan güreşe doymazmış diye. Şimdi iki hafta önce düelloda yendin sen beni. Tekrar düello yapalım demeyeceğim. Çünkü zaten onun planını yaptık. Ocak'ta yapacağız bir sonrakini. Yani gerçi daha önce de yapabiliriz. Başka bir tema seçebiliriz. İlla ocağı beklememiz gerekmiyor. Yani kış parçaları dedik, onu ocağa koyduk. Ama işte öncesinde de bir şey yapabiliriz istersek başka bir temada. Şöyle epeydir yapmıyoruz. Acaba önümüzdeki bölümde yarışma mı yapsak?
Ha. Sen tabii yarışmalarda iyisin. O yüzden tamam, olur yapalım. Yarışma yapalım ama şeyimiz ne olacak?
Şimdi bu sezonun
çerçevemiz,
hatırlayacaksın, bu sezonun ilk yarışmasını 140. bölümümüzde yapmıştık. Zaten bir sezon dediğin 40, hadi bilemedin 42 bölüm yapıyoruz bir sezonda. Sanki zamanı gelmiş gibi geliyor çünkü 146'dayız. Son konu başlığımız, evet, 80'lerdi. Ve diyorum ki önümüzdeki bölümde 90'lardan bir yarışma yapabiliriz.
Olur yani, ben yarışmaya her zaman varım. Yani 90'lar ama of, çok zorlu olacak bu 90'lar yarışması ya.
Çok zorlu olur. Geçen seferki gibi yaparız. Yani beşer soru yaparız. Konular da belli zaten. Müzik, yabancı sinema, yerli sinema, spor ve dizi yaparız. Bu sefer ikimiz de dörder seçenek koyarız. Geçen sefer onu yapmamıştık. Şartları eşitleriz böylelikle.
Ama bir dakika, bir şey diyeceğim. Ben geçen sefer siyaset falan tarzı şeyler de sormuştum. Niye şimdi bunları eledik?
Siyaset hangi soruyu?
Ya işte savaşlar mavaşlar sordum ya. İşte şu savaş mı, bu savaş mı, o savaş mı falan.
Ha, doğru söylüyorsun. Tamam.
Yani o zaman şey olarak müzik evet mutlaka, sinema evet mutlaka. Ama yerli yabancı değil. Zaten 5 tane şey yapacağız. Müzik, sinema. Ne demiştim bir de, yerli sinema.
Spor dedim. Yabancı
sinema. Müzik, sinema, spor kesin. Diğer ikisi de ikimiz için opsiyonel olsun. Sen istiyorsan yerli sinema sor. Ben istiyorsam siyaset sorayım.
Tamam. Öyle güzel.
Tamam. O üçü garanti kafadan olsun. Ama tabii zorlamayalım. Şimdi opsiyonel dedik de yani. Yani daha böyle şey. Yani daha popüler gündem şeyleri olsun tabii. Böyle çok.
Tamam.
İncelik gerektiren olaylar olmasın. Değil mi?
Evet evet. Takımından toplarsın sen şimdi soruları.
O zaman şimdiden duyuruları başlayalım mı
evet,
diyorsun?
Evet evet. Şu anlata anlata bitiremediğin takımın var ya senin.
Takım şu anda her şeye hazır. Yarışmaya da hazır. Düelloya da hazır. Her şeye hazır onlar. Takıma sesleniyorum buradan. Yarışma haftaya Konumuz 90'lar, spor, müzik ve sinema ve bunun dışında 90'larda soru sorabileceği, yani soracağımızı düşündüğünüz konu ve soruları lütfen benimle DM'den paylaşın.
Kim varmış ya senin bu takımında, merak ediyorum.
Ama takımımızı açıklamak zorunda değiliz diye düşünüyorum ben.
Bak Burçin, benim de arkam sağlam.
Tamam canım, yani senin de takımına saygı duyuyorum. Ben onları tanıma illa tanıyayım demiyorum. Onlara saygı duyuyorum. Bir kişi, 10 kişi, 100 kişi. Aynı saygıyı Team Özgür'den de bekliyorum.
Herhalde canım. Biz biliyorsun centilmenlik bizim
mottomuz.
Göbek adımız.
Tabii, doğru söylüyorsun. Tamam, haftaya yarışma var. 90'lar. Biraz eğleneceğiz. Biraz birbirimizi zorlayacağız. Biraz... Bakalım nasıl olacak, bilmiyorum.
Peki. Bu arada başarabilirsek diyorum. Aralık'ta konuk ağırlamayı hedefliyoruz. Epey oldu evet. Konuğumuz olmayalı. Geçen senenin sonlarında Harun Tekin'i ağırladık. Koray Candemir'i ağırladık. Oray Eğin'i ağırladık. Ayrı ayrı konuklarımız olmuşlardı. Söz veremiyoruz ama eğer herkesin programına uydurabilirsek konuk ağırlamak da istiyoruz Aralık'ta. Bakalım. Hayırlısı.
Hayırlısı. Önce bir adım adım. Ben böyle önce önümüzdeki haftaya bakalım. Yarışma var. Takım hazırlansın. Ben hazırlanacağım. Biz hazır bir şekilde haftaya çıkacağız sahaya.
Tamam, Özgür. Bekliyoruz.
Tamam, kabul ediyoruz.
Bekliyoruz biz de ekip Özgür olarak.
Ekip Özgür. Vay, ben Team Burçin, sen ekip Özgür. Bir anda yerli milli bir kimlik öne. Tamam, bu mesajları alıyoruz biz. Ekip olarak alıyoruz bu mesajları. Özgür. Şimdi ben bu hafta şöyle, aslında sen geçen hafta sen yaptın ve hoşuma gitti. Ben de biraz senden kopya çekmeyi düşündüm. Böyle kısa kısa bazı haberler paylaşacağım. Çünkü bu hafta böyle aslında hepsi ayrı bir de buna bak olabilecek birçok haber karşıma çıktı. Bunlardan bazıları üzerine konuşulabilecek tatlı konular, enteresan konular. Bunlardan mahrum bırakmak istemedim dinleyicilerimizi, ki bilenler vardır. Hatta onlar da bunlarla ilgili yorumlarını paylaşırlarsa çok sevinirim. O yüzden böyle biraz karışık bir seri bir de buna bak serisi yapacağım aslında. Anladın mı? Böyle tak tak tak gidecek yani. Şimdi ilk önce bence bunlar arasında kesin gözüne çarpmıştır, kulağına çarpmıştır, dinleyicilerimiz de biliyordur. Snoop Dogg'la başlamak istiyorum. Şimdi Snoop Dogg geçtiğimiz hafta bir Instagram paylaşımı yaptı ve bütün dünyayı şoke etti. Dedi ki bu Instagram paylaşımında, yani şöyle bir aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Ailemle uzun uzun düşündükten ve konuştuktan sonra sigarayı bırakmaya karar verdim. Lütfen şu anda mahremiyetime saygı gösterin. Sigara dediği aslında işte aslında argoda ot tabir edilen, yurt dışında weed denen, marijuana denen, işte Mary Jane, bir sürü ismi var. Aslında bundan bahsediyor ve tabii ki bütün dünya şoke oldu, çünkü aslında Snoop Dogg'un bir kimliğiydi o. Yani Snoop Dogg iyi rapçidir, Snoop Dogg uzun boyludur, Snoop Dogg sigara içer falan. Yani bu seriyi öyle şey yaparsan bir kimliğinin parçası. Dolayısıyla kimileri inandı, kimileri inanmadı ama öyle bir durum haline geldi. Yani Türkiye'de böyle haberlere falan konu oldu. Yani o kadar şey, popüler gündem maddesi oldu. Ve de bu öyle bir iki günlük rüzgar estirdi ki birçok sanatçı da, ya hani Snoop Dogg bırakıyorsa bizim hayli bırakmamız lazım diyerek bıraktıklarını açıkladılar. Böyle bir zincir oldu ve gerçekten şaşırdık. Hatta ondan sonraki 1-2 gün böyle çok enteresan, böyle karalara bağlamış fotoğraflar paylaştı. İşte yatakta böyle duruyor, gözler hafif yaşlı. Yani ben bu günleri nasıl geçireceğim, Allah'ım bana yardım et tarzı fotoğraflar böyle. İçimiz de böyle bir acıdı ya, koskoca dağ gibi adam bu dakikada nasıl bunlara alışacak falan derken aslında dün bomba patladı. Belki de çok uzun zamandır görmediğimiz tarz bir reklam kampanyasıyla karşı karşıya olduğumuzu anladık. Şöyle bir video geldi. O videonun linkini bırakırım. Videoda da şöyle işte oturuyor Snoop Dogg bir sandalyede. Yine aynı böyle işte karalar bağlamış falan. Bir duyurum var. İşte dumanı bırakıyorum, ya da işte smoke diye hani öyle çevirelim biz. Ama ya bundan vazgeçtim, öksürük bitti, kıyafetlerime yapışan kokular artık gitti. Ha diyoruz, işte tamam bundan bahsediyor derken şak diye kamera bir dumansız bir ne diyeyim, bir mangal tarzı bir şey gösteriyor. Tamam mı? Duman, ya ateş var ama duman çıkmıyor. İşte üzerine hani marshmallow falan kızartırsın ya, öyle bir şey ama böyle mangalımsı bir şey. Yani şimdi ismini vermeyeyim, reklam olmasın. Aslında yaptığı şey bu kampanyaya hazırlık. Bu reklama hazırlık. Reklamında o da bu alet işte yakıyor ama duman çıkarmıyor. Ha dumanı bıraktın mı bıraktın. Hani aslında bağlarsan işi. Gerçekten Snoop Dogg dumanı bıraktı. Artık üzerinde kıyafetlerinde şey olmayacak. Artık öksürük olmayacak. Gibi gibi ve tabii bundan sonra da biraz ortalık karıştı. Yani işte küfredenler, işte şey yapanlar, vay işte sen de mi bilmem ne diye. Tabii adamın umurunda değil Snoop Dogg. Yani bence çok uzun zamandır gördüğümüz, bilmiyorum, en iyi reklam işlerinden bir tanesi oldu. Bence çok kimin aklına geldi kesin Snoop Dogg'un aklına gelmemiştir ama kimin aklına geldiyse bence çok başarılı. Senin de aslında reklam, ya yani reklamın kendisiyle ilgili fikrini almak istedim. Sence mesela başarılı bir şey iş mi bu?
Fikir olarak başarılı buldum ama şöyle bir şey var. Tabii ben bu haberle ilgili hiçbir şey duymamıştım. İlk defa şu an senden duyuyorum. Ve hani sen anlatırken kesin dedim bunun altında ticari bir amaç vardır. Yani kesinlikle bir şey vardır. Çıkacak dedim, zaten çıktı.
Ben ama hiç öyle diyemedim ya. Ben ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bak, bittikten sonra kayıt Instagram'daki ilk paylaşımına bak. Ya diyorsun ki hani bıraktım, ailemle danıştım. Dedik ki herhalde hasta oldu adam. İşte mahremiyetime saygı gösterin ve gayet de böyle şey bir hani bunu temsilen rengiyle falan şey düzgün bir paylaşımdı. Ya bence çoğu, yani birçok insanın da aklına gelmemiştir. Neyse, bizi bayağı ters köşe yatırdı ama bundan sonra artık bıraktım dese de ölüyorum falan dese kimse inanmayacak. Yani bitti gitti artık o iş. Bir diğer haber, yine bir de buna bak yapacağım. Bununla ilgili bir link paylaşacağım. Bence bu da çok güzel, çok tatlı bir haber. Şimdi Banksy'yi biliyoruz. Biz kayıtlarımızda ara sıra bahsediyoruz işte onun yaptığı işlerden, sansasyon yaratan eserlerinden. Şimdi bir kayıt ortaya çıktı. 2003 yılı, tam 20 yıl önce bir BBC muhabiri Banksy ile bir röportaj yapıyor. Bir sergi hazırlığı sırasında BBC'nin sanat muhabiri bu röportajı yapıyor. Ama 20 yıl içerisinde bu röportaj hiç yayınlanmıyor, hiç paylaşılmıyor, gün yüzüne çıkmıyor. Ta ki bugüne kadar. 20 sene sonra BBC Sound'da bir podcast serisi içerisinde bu röportajı duyduk. Ve röportajın asıl önemli kısmı işte Banksy'yi anlatıyor, sanata bakış açısını vesaire vesaire. İsmiyle ilgili çok önemli bir ipucu veriyor bize. Şöyle diyor röportajı yapan kişi, yani gerçek ismini kullanıp kullanamayacağını soruyor. Ve isminin Robert Banks olup olmadığını doğrulamasını istiyor. O da cevap veriyor. It's Robbie. Yani aslında Robert Banks olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu bize neyi getirdi? Bir başka aslında ipucunun ipini tekrar çekme fırsatı verdi. O da Robert Del Naya. Şimdi hep söylenirdi Massive Attack'in işte kurucusu. Yani aslında Robert Del Naya Banksy denirdi de kimse de bunu ispat edemez. Yani bu ipuçları neydi? Robert Del Naya da çok iyi grafiti yapıyor. Sanat işlerinde çok yetenekli bir adam. Banksy'nin Bristol çıkışta olduğunu biliyoruz. Massive Attack'in de oradan çıktığını biliyoruz. Yani şimdi Robert, It's Robbie, Robert Del Naya. Bence Robert Del Naya'nın Banksy olduğuna dair ne diyelim, emareler gittikçe arttı, artık bir açıklama kaldı diye düştüm ama bence hiç açıklamayacak galiba. Yani evet, Banks benim falan demeyecek, bu böyle gidecek ama bu It's Robbie bence şimdiye kadar bulduğumuz en iyi ipucu. Bu arada tabii podcast serisi de güzel bir seri, böyle bir belgesel gibi. Onun da linkini bırakacağım. BBC Sound'u Türkiye'den dinlemek için üye olmak gerekir vesaire ama dinleyicilerimiz o kısmı aşarlar. Bence seriyi de dinlesinler derim. Ve Özgür, bugün bir video klip yayınlandı. Video klipte çok sevdiğim ama çok sevdiğim Björk var. Şimdi Björk'ü yeni video klip yayınlaması belki bizde haber olmayabilirdi ama Björk'ün yanında da Rosalía var. Son dönemde İspanya'dan çıkan ve müthiş bir kendine özgü sound yaratan genç bir kadın vokal. İspanya, İzlanda, iki iyi kadın vokal bir araya geldiler. Buraya kadar da aslında belki bir haber değeri olmayabilir ya da biz konu edinmeyebilirdik ama bu şarkıyı yapma sebepleri ve şarkının Björk tarafındaki hikayesi enteresan. Şarkıdan elde edilen gelir, işte stream'di, şuydu buydu, İzlanda'daki açık ağ balık yetiştiriciliğinin durdurulması için harcanacak. Yani bu tabii çok uzun, bununla ilgili bayağı uzun bir yazı okudum. temel olarak şöyle bir problem var anladığım. Balık çiftlikleri, bildiğimiz balık çiftlikleri de var İzlanda'da ve özellikle somon balıkları ile ilgili bir problem var. Onların işte beslenmesi, onların atıkları, denizin kirlenmesi, balıkların işte yanlış beslenmesi, yetişmesi, işte çok küçük balıklarına, ya bizim aslında bildiğimiz balıkçılıkla ilgili sorunların birçoğu da İzlanda'da var anladığımız kadarıyla. Ve tabii Björk bu konuda çevreci birçok grupla, gönüllerden oluşan bir ekiple bir araya geliyor ve bunun için bir şey yapmak istiyor. Şimdi işin tekrar başına döndük. Diyor ki ya aslında bir şarkı, bir şey yapayım diye düşünüyor. Bunu düşünürken Avustralya'da Björk, tamam mı? İşte açıyor televizyonu, otel odasında rahat rahat otururken Avustralya'da bir şey çıkıyor, bir haber görüyor. Bir finans işte finans işiyle uğraşan biriyle ilgili bir seks skandalı. İşte bir aristokrat var, bir finansla uğraşan biri var. Neyse işte böyle bir seks skandalı var ve bu haberi izlerken ekranın altındaki manşet de şöyle. Yani dinleyicilerimiz de kusurumuza bakmasın ama hani tamamen haber olarak aktarıyorum. Oral or not oral diyor. Ya da işte was it oral or not oral falan böyle bir şey. Yani bildiğimiz Türkçe çevirirsen oralla ilgili bir takım işte şeyler, altta manşetler var CNN'de. Björk diyor ki ah diyor, tamam diyor ya, buldum diyor. Neyi buldu Björk? Björk 1997 yılında, o ara işte 97 ile 2001 yılı arasında bir şarkı yapıyor. Şarkıyı yapıyor, çok beğeniyor ama ne 97'de ne 2001'de iki tane albümle de bu şarkıyı koyamıyor ama sürekli beyninin içinde dönüp duruyor. Bunu kendisi anlatıyor bir röportajında. Şarkının ismi de Oral bu arada. Diyor ki ben bu şarkıyı bir yere koyamayacağım, bu burada kalsın. Kalsın dediği işte aradan geçiyor 20 küsur sene, 23-24 sene neyse. Bu haberi görüyor, alttaki manşeti de okuyunca diyor tamam ya, bu şarkı bu şarkıydı. Hemen menajerini arıyor. Diyor ki hemen diyor analog kayıt yapmış o zaman, onu hatırlıyor. Bu kayıtlara bak, bu isimde şarkıyı bul. 3 gün sonra şarkıyı buluyor menajeri, elektronik postayla yolluyor. Diyor ki yani tamam, bunun görünüşe bakılırsa bir balık çiftliğiyle bir alakası yok. Yani şarkının işte biriyle tanıştığınız zaman bunun bir arkadaşlık mı yoksa başka bir şey mi olduğunu bilmediğiniz anı ifade ettiğini söylüyor. Ama şarkı içindeki bazı göndermeleri tam bu iş için uygun görüyor. Şarkıyı diyor ki ben bunu çıkaracağım. Kimle yapalım? İşte Rosalia. Rosalia ile beraber şarkıyı tekrar kaydediyorlar. Bu arada şarkıyı mesela dinletsek böyle çok da hani ya aman ne kadar acayip bir şarkı demeyiz ama video klibi çok güzel. İki kadın çok güzel bir koreografiyle enteresan işler yapıyorlar. Ben onun linkini bırakacağım. Video klibi mutlaka izlesinler. Ya öyle ya da böyle Björk benim için hani gerçekten çok sevdiğim vokallerden biri, o yüzden o ne yaparsa yapsın benim için haber değeri taşır ama ben bu şarkının hani geçmişini, şimdi ortaya çıkmış olmasını ve niçin kullanıldığı, bütün bunları bir araya getirince bu hikayesini sevdim. O yüzden de paylaşmak istedim. Bir de buna bakın, bu kocaman serisini de böylece noktalıyorum.
Bu kadar hikayesini anlatın, azıcık çalsana şurada dinleyelim.
Çalayım mı? Ya ne tam, dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şarkı. Yani hani böyle radyo popülerliği falan çok olacak bir şarkı değil ama video klibini izle mesela Özgür. Bence video klip hoşuna gidecek.
Tamam canım, linkine mutlaka bakacağım. Bir de buna bak dediysen.
Tabii ki.
Bu bölümde bol bol müzik konuşuyoruz. Sen Snoop Dogg'la başladın. Sonra kimle devam ettin? Banksy ile devam ettin. Onu da müziğe bağladın. Massive Attack'e bağladın. Ardından Rosalia ve Björk dedin. O zaman müzisyenlerden devam edelim. Birkaç hafta önce Netflix'te bir müzik belgeseli gösterime girdi. 4 bölümlük bir belgesel. Ve İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı Robbie Williams hakkında bir belgesel. Bu belgesel daha tanıtım videoları çıktığı zaman bizi dinleyen arkadaşlarımızdan gelmişti zaten. Böyle bir şey geliyor, siz de bir de buna bakın o zaman diye birkaç tane mesaj aldığımızı hatırlıyorum. Ben bu bölümde biraz bu belgesel hakkında konuşmak istiyorum senin için de uygunsa. Çünkü gerçekten ilginç bir yapım. Belgeselin anlatıcısı da kendisi, yani Robbie Williams. Çok iyi bir prodüksiyon yapılmış. Öyle kurgulanmış ki Burçin. Yani sanki Robbie Williams böyle hani milyonların önünde uzun bir terapi seansındaymış gibi geldi bana. böyle önceki yıllarda çekilmiş görüntüleri izliyor. Ki burada da şöyle bir müthiş bir durum var. 30 yılı aşkın kaydedilmiş görüntüler var. Ve bu görüntüler öyle hani sadece işte stüdyoda, işte konser sırasında, işte ne bileyim video klip çekiminde falan kayda alınmış görüntüler değil. Bayağı özel anlarda, işte ne bileyim tatile gidiyorlar, tatilde çekim yapmışlar. İşte evde, ne bileyim arkadaşıyla böyle havuza giriyor, orada çekilmiş. Restoranda falan böyle gerçekten hani her dakika kameranın olması gereken, yanında kameranın olduğunu varsaydığım görüntüler. Ve bunları izliyor Robbie Williams ve geçmişte olanlar hakkında işte söylenenler, konuşulanlar, düşünülenler, yapılanlar hakkında yorumlar yapıyor. Ve bu anlamda da hani böyle bir terapi gibi düşünebiliriz. Bazen çünkü kendini de eleştiriyor. Ben biyografi severim ve işte hayat hikayelerini ve bu hikayeleri anlatan filmleri, dizileri takip etmeye çalışırım. Burada işte I am Robbie Williams diye diyeceğim çünkü öyle başlıyor. Yani Robbie Williams belgeseli ama I am Robbie Williams diye açılıyor belgeselin her bölümü. Bu tarzda bir işe rastlamamıştım gerçekten ve zaten bu yüzden çok ilgimi çekti. Ve neredeyse 50 yaşında Robbie Williams bir süperstar. 50 yaşında olan bir süperstarın geçmişine bakıp özellikle de hatalarıyla yüzleşmesi ilginç geldi. Robbie Williams'in müziğini sevmeseniz de hoşlanmasanız da bu açıdan izlenebilir diye düşünüyorum. Çünkü hatırlarsan birkaç bölüm önce konuşmuştuk Matthew Perry'den ve demiştik ki yani hakikaten milyonların izlediği, milyonların sevdiği bir sanatçının aslında iç dünyasında ne kadar zorlanabileceğini genelde düşünmeyiz veya varsaymayız ve show dünyasında da böyle kişilerin olduğunu da bilmeliyiz. Şimdi tabii ki en başından başlıyor hikaye. Take That var en başında, ilk bölümde. 90'larda çok meşhur olmuş. Hatta Beatles'dan sonra en meşhur İngiliz erkek grubu diye adlandırılan Take That'le başlıyor hikaye. Robbie gruba en son katılan kişi ve en genç olan üye Take That grubunda. Boy Band, yani işte bu genç erkeklerden oluşan müzik grubu. Daha önce konuşmuştuk seninle zaten. Müzik endüstrisinin sevdiği formatlardan bir tanesi. Hatta belki de en çok sevilen formatlardan bir tanesi. Çünkü arkasında çok getiri var. Plak şirketleri için, menajerler için, konser organizatörleri için böyle ticari getirisi olan bir proje gibi düşünebiliriz bu grupları. Ama işte daha önce de yine değinmiştik. Şöyle bir şey oluyor. İşte bu genç erkekler büyüyorlar. Fikirleri değişiyor. Müzikal farklılıklar oluyor. Onlar ortaya çıkıyor ve meşhur olunca da egolar yükseliyor. Bu yüzden de ayrılanlar oluyor veya işte dağılıyor gruplar. Bir kısmı sola çalışıyor, bir kısmı çalışamıyor vesaire. Boy bandlerin ömürleri genelde kısa oluyor zaten. Hani biliyoruz yani maksimum işte 5-10 sene, sen daha iyi bilirsin ama böyle bir ne diyeyim saman alevi gibi parlıyor. Ama Take That tabii hikaye farklı. Yani onlar daha sonra bir daha birleştiler vesaire. Ama hadi onların da en büyük dönemleri kısa oldu. Şimdi 95'te gruptan ayrılıyor Robbie. EMI plak şirketiyle müthiş bir kontrat yapıyor ve 96 yılı itibariyle solo kariyerine başlıyor. Şimdi bu kariyer ona çok büyük başarı getiriyor. Bunu biliyoruz zaten. O kadar büyük konserler verdi ki yani binler, on binler değil, yani bu da var zaten belgeselde, yüz binlere ulaşan seyircilere konserler veriyor. Çok önemli bir show insanı oluyor. Ama mesela belgeseli izlemeden önce bilmiyorduk. O yıllar onun için epey zorlayıcı yıllar olmuş. Bir ara hatta rehabilitasyona gitmek zorunda kalmış. Bütün bunları nedenleriyle birlikte izliyoruz. İlginç mesela solo kariyerinde ona çok büyük destek olan, hatta bütün hit parçalarını beraber yazdığı Guy Chambers diye bir müzisyen var. O da var tabii ki belgeselde. Ona hatta kardeşim diye hitap ediyor. Yani böyle anları çok görüyoruz belgeselde ama sonradan da çok beklenmedik bir anda Guy Chambers'la yollarını ayırıyor. Yani bir dönem mesela ikili gibiler. şarkıları beraber yazıyorlar. İşte ne bileyim Angels, No Regrets, Feel mesela, büyük hitler bunlar. Bunları birlikte yazıyorlar. Konserlerde yan yanalar, işte beraber çalıyorlar. Özel hayatlarında da çok yakınlar, tatile gidiyorlar vesaire. Ama bir anda mesela Robbie her şeyin tek hakimi olmak istiyor ve yolları ayırıyor. Sonra da tekrar çalışmaya başlıyorlar. Yani sadece onlara özel bir durum değil bu tabii. Başkalarında görmedik mi? Tabii ki gördük. Ama illa böyle hani ünlü insanlarda olan bir durum da değil. Her neyse böyle bir gitgelleri olan, işte ne bileyim işte hakimiyet veya işte tek kişi olmayı çok seven bir durumu var. Bir başka ilginç olay da gruptan ayrılmasının üzerinden 15 yıl geçiyor. Sonra Take That grubuna tekrar katılıyor Robbie Williams. Birlikte bir albüm yapıyorlar hatta. Hatta bir turne de yapıyorlar. Bir yıl sonra gruptan tekrar ayrılıyor ama bu ayrılık böyle daha sakin, daha dostane bir ayrılık oluyor. Sonrasında ara ara grupla tekrar bazı işlerde bir araya geliyorlar, işte televizyon programlarında vesaire. Yani solo kariyerine de devam ediyor. Ara ara işte eski grubuyla da takılıyor. Bir ara hatırlarsan Burçin, istek parçaları yaptığım dönemde bir kere Robbie Williams'tan bir parça istemiştim senden. Feel'dan bir bölüm çalmıştık. O zaman da şöyle demiştik. Robbie tarz olarak çok böyle dışa dönük, işte çok eğlenceli, deli dolu, sürprizli, zaman zaman patavatsız ama bunu hiçbir zaman böyle kafasına takmayan birisi olarak görünen bir adam demiştik. Ama aslında psikolojik problemleri olan biri. Yani bunu tabii kendi de söylüyor. Depresyon sorunu yaşıyor, alkol problemi var bir dönem. Feel parçasında aslında kendini anlatıyor demiştik. İşte I just wanna feel real love, feel the home that I live in diyor ve burada bir ilişki, bir sevgi dolu bir ev arayışını dile getiriyor. Müzik de çok iyidir bu parçada muhakkak ama sözler epey iyidir. Ve bence hani Robbie'nin en iyi şarkılarından bir tanesidir. I just wanna feel real love diye en sonunda gerçek aşkı buluyor 2010'da biliyorsun. Ida Field'la evleniyor. Ida Field Amerikalı bir oyuncu. Babası da Türk. Yanlış bilmiyorsam reklamcı bir beyefendinin kızı Ida Field. Yani aslında eniştemiz sayılıyor biraz Robbie Williams. Değil mi?
Tabii.
Toplamda 4 çocukları var. Bir ara hatta Burçin Cenevre'de yaşadılar bunlar ailecek. Covid döneminde gelmişler buraya. Sevmişler. Sonra büyük bir malikane satın aldı Robbie. Hatta buraya, yani benim şu anda bulunduğum yere de yakın bir semttelerdi. Bakınıyordum böyle hani belki görürüm sokakta falan, merhaba derim falan diye ama burada sonra galiba sıkıldılar biraz. Başka yere taşınmışlar. Yani bir sene veya iki sene kaldılar bu şehirde. Neyse bu arada son olarak bizi dinleyen arkadaşlara da şöyle bir soru soralım. Eğer senin için de uygunsa. Çünkü geçen yaz Robbie Williams Türkiye'de bir konser verdi. Ve ilk ve tek konseri oldu Türkiye'de. Yanlış bilmiyorsam Bodrum'da böyle hani çok yüksek profilli bir otelde gerçekleşti bu konser. Kaç kişi katıldı, kaç kişi izledi bilemiyorum. Eğer bizi dinleyenler arasında böyle gitmiş, izlemiş olan varsa, bizi bilgilendirebilirlerse çok seviniriz. Çünkü duyduğum kadarıyla iyi geçmiş konser ama bilet fiyatları çok yüksekmiş. Dolayısıyla birçok hayranı onu izleyememiş. Birçok Türkiye'de yaşayan birçok hayranı diyeyim, onu izleyememiş. Şimdi bu adam Glastonbury'de çalmış, Nebworth'de çalmış, böyle dev festivallerde, işte dünyanın birçok şehrinde en büyük stadlarda konser vermiş bir adam, böyle bir star. Tabii ki İstanbul'da da en azından bir stadda konser vermesi daha güzel olurdu. Ama tabii işte ya malum bu ticari yönleri var bu işlerin. Matematiği var, sponsorları var, bunları biliyoruz. Herhalde hiçbir organizatöre bu dönemde ticari açıdan böyle altından kalkabilecek bir iş olarak gözükmemiş olmalı ki Bodrum'da bir prodüksiyon yapılmış bir otelde daha böyle hani kapalı devre mi diyeyim. Gerçi biletleri satıldı ama tabii işte dediğim gibi fiyatları çok yüksekti. İşin matematiği nasıl kurgulandı bilemiyorum. Bu işin uzmanlarına bırakıyorum. Dolayısıyla eğer izlemiş olan varsa ve bilgi aktarırsa sevinirim.
O işte bir otelin, hatta bu sene Christina Aguilera falan geldi Türkiye'ye. Ama işte hepsi aynı şey kapsamda. Hani bir otel otel o parayı veriyor. Hani normalde aslında bir stadyum ya da bir yerde yapsan pek de o karşılayamayacağın parayı. Bir yerde kendi reklamları için veriyorlar onu. Ama dediğin gibi çok halka mal olan bir durum değil. Zaten otelin de istediği şey halk bizim otelimize gelsin olmadığı için bir şekilde amaçlarına ulaştıklarını düşünüyorum ben. Ama bunlar eskiden de olurdu, hatırlarsın işte. Mesela Cem Uzan getirirdi buraya şeyler. Hani o zaman bizim radyolarda işte orada burada dinlediğimiz ama hayatta Türkiye'ye gelmez dediğimiz kişiler özel partilere falan getirirdi. Biraz o tip bir şey. Yani dediğin gibi kapalı devre işler oldu. Keşke daha farklı bir ortamda seyredebilseydik. Çok yetenekli bir adam dediğin gibi. Ben bu belgesel çıkmadan bununla ilgili birkaç haber okumuştum. İşte hani bu Britney Spears'ın kitap çıkmadan çıkan manşetleri gibi şey çok konuşulmuştu. Bilmiyorum belgeselde ne kadar işlendi o. Gary Halliwell'la beraber işte bu Spice Girls'ün ne spice'ı o? Ginger'ı. Onunla beraber böyle bir ilişki değil belki ama bir dostluk ama sıkı bir arkadaşlık belki de bir ilişki. Onunla alakalı söyledikleri biraz basına yansımıştı. İşte onunla da hatta galiba bir yere tatile gidiyorlar, işte hep beraber gidiyorlar ama sonra onunla da böyle aynı biraz önce söylediğin gibi sıkıntılı bir şey ayrılış oluyor. O konuda da kendini galiba biraz suçlu görmüş. Bunun gibi şeyler, haberler yansımıştı. Daha henüz belgesel çıkmadan seyredeceğim. Bu son zamanlarda bunlar yani böyle bir çok arttı. Hani David Beckham belgeseli, Robbie Williams belgeseli, Arnold Schwarzenegger, işte Sylvester Stallone. Şimdi bunda bir şey sebep var, onu anlayabiliyorum. Elde çok görüntü var. Yani şimdi sen dönüp bir Elvis Presley belgeseli dediğin zaman, hatta Elvis bile belki yanlış örnek ama yani dönemsel olarak çok görüntüye sahip olunan olunmayan bir dönem var. Şimdi Beckham dediğin zaman adamın işte bakıyorsun yani daha bacak kadarken çim sahada oynadığı şeyi görüyorsun. Muhtemelen işte Harry Styles hakkında yapılırsa bir gün belgesel, işte o minicik minicik annesinin yanında yarışmaya geldiği halini falan, ondan beri her görüntüyü göreceğiz. Şimdi bu tabii ki etkili ama biraz da acaba diyorum böyle şey mi dönüyor burada? Onu da tabii uzmanları bilir. Reklam demeyeyim ama bunlar biraz da aslında evet kişisel reklam gibi. Yani anlatabiliyor muyum? Mesela şimdi bu aslında Robbie Williams'ın bize reklamı. İşte Sylvester Stallone'nin, David Beckham'ın. Tamam, çok güzel oluyor onları seyretmek ama sanki böyle bir şey var. Böyle bir tarz var gibi geliyor belgesel dünyasında. Ve bunlardan da çok çıkacak gibi. Çünkü çok tuttu işte. Yani böyle bireysel işleri, kişileri ayrıntılı tanımayı seviyoruz. Ama dediğim gibi tam böyle bir kafamda oturtamadığım bir kısmı var bu belgesellerin. Yani bu aslında bir alttan altı, hatta bu şimdi Michael Jordan zamanında da Last Dance'de de çok konuşuldu değil mi?
Aynen öyle oldu. Hatta belgeselin çok da objektif olmadığına dair konuşulmuştu. Yani çok yanlı, hani sadece onun perspektifinden görüyoruz ama hani başka perspektifleri dinleyemiyoruz. Mesela işte ne bileyim en yakın rakibi ne diyor ona onun hakkında. İşte o, sen demiştin Michael Jordan'ın bu nobran kişiliği ne kadar parçalayıcı, ne kadar yırtıcı ve ne kadar insanları rahatsız edici olduğunu mesela en azından bir ona karşı olan birinden dinleyemiyoruz. Veya ne bileyim herkes konuşuyor, ailesinden kimseyi dinleyemiyoruz. Neden mesela bunları, hani bu objektifliği niye göremiyoruz da sadece biyografisi yapılan, belgeseli yapılan kişinin perspektifinden bakıyoruz denmişti vakti.
İşte çünkü eğer o perspektiften bakmazsan o belgesel olmayacak. Ben öyle görüyorum. Yani o belgeselde aslında bizzat belki gölge yapımcısı, yönetmeni Michael Jordan. Aynı eleştiri şeyde de olmuştu hatırlarsan. Yani bilmiyorum seyrettim. Fatih Terim belgeseli.
Seyrettim.
Ben mesela meraklı, evet ben de seyrettim. Orada onu çok net hissediyorsun. Ya zaten elde çok maç görüntüsü yok, hani David Beckham'ınki gibi değil mesela. David Beckham'da bayağı saha görüntüleri var ama Fatih Terim'de o da yok. Ve gerçekten o böyle baştan aşağı bir imparator Fatih Terim, işte budur belgeseli. Birilerinin belki tarafsızca çıkıp hiç hani Fatih Terim'in onayına veya işte Michael Jordan'ın onayına ihtiyaç duymadan yapacağı bazı belgesellerde olacaktır diye düşünüyorum. Belki de bunların karşısına böyle bir takım anti şeyler çıkacak zamanla ama şu anda galiba bu henüz o dönemde değiliz. Henüz bunların şimdi çıkma dönemindeyiz. Evet, bunun notlarım arasında var. Sylvester Stallone notlarım arasında var. Ben bu arada Arnold'u da beğendim mesela. Çok enteresan gelmişti o belgeseli bana. İzleyeceğim. Notlarımda var.
Evet, bu arada yani güzel bir yere geldin. gerçekten bu denli güçlü karakterlerin belgesellerinin objektif yapılması ya da ne bileyim her yerden görüş alınması daha güzel ve daha izlenebilir kılabilirdi. Doğru. Biraz böyle hakikaten yani reklam kokuyor diyemeyeceğim. O kadar da iddialı bir sözcük kullanmayacağım ama hani biraz böyle ne bileyim fazla biyografisi yapılan insanın perspektifinden olduğunu hissedebiliyorsun. Yani ben Arnold'u izlemedim ama Robbie Williams'da yani şimdi Robbie Williams'ın bunu filtrelediği belli oluyor. Hoş kendine de eleştiriler yapıyor. Örnek veriyorum. Ya Gary Barlow'a çok haksızlık ettim diyor.
Sağ ol.
Veya işte ne bileyim bu işte Jerry Halliwell'la ilişkisinde mesela bu arada adamın hani özellikle İngiliz magazin basınıyla büyük problemleri var. Haklı veya haksız. Yani mesela diyor ki İtalya'da, Almanya'da böyle büyük konserler veriyorum. Stadyumları dolduruyorum diyor. Almanya'da mesela bir şehirde 4 gece üst üste bütün stadı dolduruyorum. Sonra İngiltere'ye gidiyorum. Beni yerden yere vuruyorlar. İşte magazin basını dalga geçiyor. Abuk subuk fotoğraflarım çıkıyor. Böyle ne bileyim esnerken falan böyle en kötü pozları gazetelere kocaman kapak oluyor. Bundan nefret ediyor doğal olarak. Kim hoşlanır zaten. Mesela Jerry Halliwell'le beraberlerken her dakika paparaziler tarafından takip ediliyor. Helikopterler havada uçuyor vesaire. Ve işte bunun neden yapıldığını arıyor bir tane gazetenin şeyini. İşte müdürünü arıyor. Yazı işleri sorumlusunu. Gazeteci de diyor ki yani bunu Jerry Halliwell istedi diyor. Yani işte ne kadar doğrudur, ne kadar şeydir bilemiyorum. Oradan sonra araları çok bozuluyor mesela. Anlatabiliyor muyum?
Yani Jerry Hale o istemeseydi yapmayacak mıydı? Basın onun peşinden koşmayacak mıydı? Yani bir İngiliz basını biz mi anlatacağız Robbie Williams'a? Yani bu adamlar bunu çok seviyorlar. Ya koskoca prenses öldü bu yüzden. Paparazzi şeyinden. Yani dolayısıyla hani bu sürpriz bir şey de değil. İngiltere'de yaşıyorsan, futbolcuysan, çok ünlüysen bir şekilde bunu yaşıyorsun. Yani kraliçesinden en şeyine kadar, altta iş yapanına kadar yaşıyor. Dolayısıyla çok da hani Gary Halliwell istemeseydi de bunları yaşayacaktı. Neyse ama bakacağız şimdi. Bunlar biraz çıkacak. Belki bir tane belgesel çıkacak. Ya bu da ne pis insanmış diyeceğiz belgesel sonunda. Hah diyeceğiz. Şimdi devran dönüyor. Bakalım ama yine de izleyeceğim. Şey demiyorum. Hani izlemem falan. Kesinlikle izleyeceğim. Çünkü bir de şu benim için ve senin için de muhtemelen şahit olduğumuz bir dönem ya.
Bravo.
Yani canlı olarak şahit olduğumuz bir dönem. O yüzden çok özel geliyor. İşte Beckham da biraz o hissi vermişti bana. Şimdi Robbie Williams'a daha çok verecektir tabii. O yüzden biraz hoşuma da gidecek o taraftan. İzleyince yorumlarımı da aktarım.
Burçin'cim geçtiğimiz bölümde kedilerden konuşmuştuk. Yüz ifadeleri ile ilgili yapılan bir araştırmadan bahsettik. Sen de kendi kedinden bahsettin. Haksızlık olmasın, bu bölümde de köpeklerden bahsedelim diyorum. Bu yılın 2023'ün köpek fotoğrafları yarışmasını kazanan fotoğrafçılar açıklandı. Bu liste için bir de buna bak diyorum. Dogphotographyawards.com bu siteden müthiş tatlı işleri görebilirsiniz. Yani hem finalistler var hem kazananlar var. Çok güzel fotoğraflar var gerçekten. Yani hepsini böyle basmak ve işte odanın bir köşesine asmak istiyorsun. Şeyler var mesela, bir de ayrı ayrı kategoriler var. O kadar ilginç ki portreler var mesela. Daha böyle durağan pozlar. Genelde böyle doğada çekilmiş. Böyle bazıları doğal ortamda çekilmiş. Ama nasıl yakalanmış hakikaten şaşırtıcı. O anlar nasıl yakalanmış. Aksiyon halinde çekilmiş fotoğraflar var. Onlar daha da ilginç. Yani mesela bir sıçrarken bir köpeği çekmişler ama hakikaten böyle şey gibi sıçrıyor. Nasıl diyeyim? Çekirge gibi sıçrıyor. O kadar uzağa gidiyor ki. Onun dışında işte ne bileyim stüdyo ortamında böyle en güzel ışığı ayarlamışlar. Orada çekmişler köpek fotoğraflarını. İnsanlarla birlikte göründükleri fotoğraflar var. O da ayrı bir kategori. Gerçekten çok tatlı. Çok çünkü köpekler çok tatlı gerçekten. Düşünüyorum, aramızda eminim çok köpeksever arkadaşımız vardır. Bir de buna bakın diyoruz. Dogphotographyawards.com adres. Bu arada ben de hani güzel köpek fotoğrafı çekiyorum derseniz bu yarışmaya siz de katılabiliyormuşsunuz. Çünkü yani böyle profesyonel olmak zorunda değilmiş fotoğrafların. Profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilmiş olması gerekmiyormuş. Amatörlere de açıkmış. Herkese açık bir yarışmaymış. Ve her kategorinin kazananlarına da ödül veriyorlarmış. Varsa güzel fotoğraflar, yarışma bekliyor sizi.
Kedi olsa bak o şey yığılırdı şimdi şeyler. Fotoğraflar ve katılımcılar. Bu arada bana mesela hadi bunun sonuna ekleyeyim. Mert Özcan'dan gelmişti. Kedisi Osman bir mesaj yazdı.
Kedisi Osman mıymış ismi?
Kedisi Osman. Ya bu kedilere çok enteresan isimler veriyoruz. Benim başka bir arkadaşım var, onun da kedisi adı Rıfkı. Rıfkı. Yani böyle neyse hayalimiz ya da aklımızdaki şey, onu kedilere yansıtmayı seviyoruz. O yüzden çok enteresan kedi isimleri var. Köpeklerde mesela pek öyle değil. Yani köpeklerde daha belli bir çerçeve içinde ama kediler hiçbir sınır yok yani. İşte Osman hani bu terlik arkasında saklanıyor, vücut bütünlüğünü bulamıyor, farkında değil mi falan derken o da aynı durumdaymış. Onun ağzından bir mesaj geldi. Çok da tatlı bir mesajdı. Böyle işte kedi severler birbirlerini podcast'te buluyorlar.
Kedilerde fotoğraftan çok video şeyi var. Tabii. Çok video, kedi videosu görüyorum ben. Komik oldukları için.
Doğru, bravo. Evet, kedi çünkü aksiyon şeyi, hayvanı.
Evet.
Yani onun uyuması falan tamam. Değişik şekillerde uyuyan kediler var. Böyle sırt üstü falan, böyle oturan moturan ama. Evet, onlar daha aksiyon şeyleri. Ben de enteresan video. Ya bir yapsa mesela vereceğim şöyle 2-3 tane güzel şeyim var. Videom var elimde. Çok enteresan şeylerini yakalamışlığım vardır.
Sizin kedinin adı ne?
bizim kedi Batman olarak hayatına başladı. Biz onu sonra dişi olduğunu anlayınca Betty'ye döndürdük. Ama ben arada Betül demeye başladım, yani Rıfkı gibi bir şey. O yüzden bilmiyorum, hayatını Batman olarak başlayıp Betül olarak yaşlılığa adım atabilir. Daha emin değilim o konuda.
Çizgi roman karakterinden de gidebilirdiniz. Batwoman da var sonuçta, yok mu Batwoman?
Ama çok uzun o ya. Batwoman. Batwoman.
Evet, Batwoman olmaz.
Yani o böyle çık diye çıkması lazım yani. Batman bile hani biraz şey. Hani Betty tam böyle. Betty. Bak şimdi gelir Betty'yi duydum. Sizdeki neydi ismi?
Bizde iki kedi var.
Neydi isimleri?
Bir tanesi Oreo.
Oreo.
Oreo işte bisküvi var ya.
Oreo gel kızım.
Kızım değil oğlum. Yani şimdi doğduğu evde ona öyle isim vermişler. Dolayısıyla biz de ona saygı duyduk. Dolayısıyla ismini değiştirmedik.
Diğeri?
Diğeri de Bulut.
Onu herhalde siz koydunuz.
Evet evet, o beyaz gri ağırlıklı olduğu için.
Güzel isimmiş ya Bulut. Bak böyle bir şey oldu, bir romantik bir hava. Yani böyle işte kedi hakkında konuş, kedi hakkında podcast serisi olur Özgür yani, neler çıkar. Ama şu gerçekten şey güzel fikirmiş ya, biri yapsa çok katılım olur. Kedi videosu, şey fotoğrafı, amatör falan. Neyse onu da biz yapmayalım artık.
Peki o zaman bitirelim bu bölümü Burçin. Önümüzdeki bölümde yarışmamız var. 90'lar yarışması. 5'er soru geliyor. 3'er tanesi zorunlu kategori, 2 tanesi opsiyonel kategori. Orada özgürüz seçim yapmakta. 4 tane seçenek olacak her soruda. Şartları eşitleyeceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki bölüm süper bir yarışma sizleri bekliyor. Bu bölümde bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.